Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Hava Danstan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Herkese iyi bayramlar. Bayramın ilk günü sabah 6'da yayına giriyoruz. Acaba dinleyicilerimiz bizi nereden dinliyor? Çünkü İstanbul'un çoğu gitti. Yani dinleyicilerin de çoğu İstanbul'da olduğu için söylüyorum.
Otomatik iner.
İner tabii. Yani telefondan abone olmuş olanlara otomatik iniyordur da. Diğerleri de artık tatilden döndükten sonra falan herhalde dinler.
Biz buradayız. İstanbul'dayız.
Evet, biz her bayram olduğu üzere gene İstanbul'dayız. Herhalde uzun bir sürede biz Poyraz belki okula falan başlayınca, çünkü okullara başlayınca tatil günleri bir anda sayılı zamana geçiyor.
Ama gene de hani öyle kalabalıktan hoşlanmadığımız için bir de acayip bir akın oluyor. Hani ya öncesinde gitmek lazım ve birkaç gün sonra dönmek lazım bayram bitiminde, tatil bitiminde.
Bitmeden dönmek.
Ya da ortasında böyle gideceksin, sonra erken döneceksin gibi karışık işler. Ama ben bir makalede okudum. Staycation deniyormuş. Yani stay ile vacation'ı birleştirmişler. Evde tatil yapma, evde kalarak tatil yapma.
O nasıl oluyormuş, hiç fark edemedik
biz. İğrenç keyif bir makaleydi. İşte keyfini çıkartıyorsun. Yani burada. Peki. Mesela biz şimdi hani işte İstanbul boş, şuraya gideriz, buraya gideriz, daha rahat ederiz falan diye
konuşuyoruz.
Konuşuyoruz tabii. Sabah işte Fox TV'de haberleri dinliyorduk. Bir yandan kahvaltı yapıyoruz. Aynen şöyle geçti haber. Ayvalık'ta doluluk oranı %100'ü geçti diye. Ben de döndüm Mehmet'e, dedim ki yani dedim %100'ü geçti ise millet dedim çadır falan mı kurdu, sokaklarda mı yatıyor, ne yapıyor yani, ne demek %100'ü geçti? Hani
onun şeyi, otellerde hiçbir yer kalmadı bence. Var olan diğer odalarını da kiralıyorlar herhalde. Şeyi
Annemle yazdığım birkaç odasını kiraya verdiler, haberimiz mi yok?
İşte bazı kişiler belki evlerini kiraya veriyor. Evlerinde odalarını kiraya veriyor. Öyle artıyor.
Çok garip. Ve hani ben Cunda'yı biliyorum. Kaldırmaz yani altyapısı onca kalabalığı. Kalite düşüyor. Sıra bekliyorsun. 15 liraya aldığın tost 35 liraya oluyor. Böyle saçma sapan.
O aynanın fiyatları değişmemiştir ama zaten şu anki haliyle bile ayna.
Ya onun zaten aynanın kitlesi tatilciler değil yani, bayram tatilinde akın edenler değil yani.
Evet, sahilde gezinen şey. Kalabalık değil değil mi?
Yok, hayır. Şöyle bir şey diyecektim Mehmet. Böyle bir garip bir moda mı oldu? Yani devamlı bir yere tatil olunca böyle bir şey, yollara millet dökülüyor, bir izdiham oluyor. Bir kere ben bu kadar tatile de karşıyım. Yani pazartesini tatil yaptınız, aradaki cumayı tatil yaptınız. Yani ya izni olan iş yerini anlaşır, kullanır. Ama ne demek yani böyle devamlı bir tatil modunda? Bu kadar 10 gün niye ihtiyaç vardı? Ben yani gerçekten bir yere gideyim ya da gitmeyeyim aynı şeyi düşünüyorum. Pek hoşuma gitmiyor.
Anladım. Onun dışında haftan nasıl geçti?
Haftam final sınavları vardı. Ofisi taşıdık bir üst kata ve yani iki tane final sınavın olduğu gün odanın taşınması kadar korkunç bir şey yok. Allah'tan ki sınav kağıtlarımı basıp hazırlamıştım. Yani bir de o hengam, çünkü bilgisayarım sökülüyor. Klavyeme sahip çıkıyorum. Vantilatör gidiyor. Cübbem bir başka yerde. Onu alıyorum karışmasın. Yani acayip bir hengame vardı. Böyle denk geldi maalesef böyle sınav haftasında. Onun haricinde sakin zaten, artık dersler bittiği için.
Bir makalen de yayınlanıyor, onu söylemiş miydin?
Söyledik ya, geçen hafta söyledik.
İyi o zaman, tamam.
Tamam yani devam çalışmaya.
Bizde de sakin, aynı, çok bir şey yok zaten. Haberlerimize geçelim istersen bu cumartesi akşamında.
Okan Bey sağ olsun bir haber yollamış. Şimdi ne yalan söyleyeyim, bakamadım henüz. Galiba robotlarla mı ilgiliydi? Bilemiyorum yani, o kadar bakamadım ama ilgisine çok teşekkür ederiz. Biz cumartesi gece saat 11'e kaldık. Poyraz bayağı bir uyumadı.
2-3 haftadır yeni bir huyu var Poyraz'ın. Bazen
3 haftayı da geçti. Yani şu an nazar mı değdi oğluma nedir? Biz böyle tinik yatıyor falan diyorduk. Şimdi Poyraz yatmıyor ve bütün gün yorulmuş oluyor. İşte bu tatillerde falan zaten sabahtan akşama kadar hani Şimdi böyle ilgilenince biz de ekstra, yani biz derken ben ekstra çok yorulmuş oluyorum. Mehmet zaten davet bekler genelde. Ona seslenmen lazım. Ne yapacağını söylemek lazım.
Öyle çünkü sen istediğinde öyle. Şimdi git git. İstediğinde gel gel. Öyle yaptığın için böyle.
Biz bu konuya girmeyelim.
Peki.
Evet, kısaca Okan benim haberine ben bakamadım. Sen baktın mı?
Ben de bakmadım. Benim haberlerim hazırdı çünkü bu hafta için. Storm bol. Bakarız. Gel önümüzdeki haftalara. Çok zamandır bekleyen haberlerim var benim.
O zaman hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Başlayalım.
Şimdi hazır sen hemen Poyraz dedin, böyle karakter falan dedin. Ben bir makale, bu da nerede çıkmıştı? CNBC Amerika'da çıkmış. Bir anne işte iki çocuğu CEO olmuş, biri de doktor olmuş. Diyor ki hep klasiktir ya ebeveyn öğütleri. Burada öğütü şu.
Yani yapılan hatalar mı çocuk yetiştirirken?
Biraz öyle. O çocuklarından biri bu arada YouTube'un CEO'su. Birisi başka şey. Ama şöyle söylüyor. Amerika'da her şey çok ben odaklı diyor. Ve çocuklar ben odaklı olunca işte ben nasıl mutlu olacağım? Ben nereye üniversiteye gideceğim? Yani her şey, zaman ben odaklı yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Ve o zaman da ve Amerikan idealleri de çok para kazan, sonra git ömür boyu tatil yap gibi bir nosyonumuz var. Yani uzat ayaklarını, plajda tatilini yap. Yani Amerikan sistem hep bunu pompalıyor. Ve çocuklar da para sahibi olsa dahi mutsuz oluyorlar. Para olmayınca da mutsuz oluyorlar. Çünkü her şeyi parayla ölçüyoruz gibi bir yaklaşımı olmuş. Ve diyor ki ben çocuklarımı kendimden de örnek göstererek her zaman bir community, yani bir
topluluk
görevinde yer almaya, yani sosyal sorumlulukta yer almaya özendirdim diyor. Yani başkaları için ne yapabileceğim şeyini kendim de yaptım, onları da şevklendirdim, özendirdim diyor. Ve bu sayede diyor sadece bir yerde oturup konuşmak yerine bir şeyler yapanlar haline getirmeye çalıştım diyor. Hem bu iş o kadar da zor değil diyor. Yani sırf kendi çevrenizde olan, yakınınızda olan bir yerde bile haftada bir saatinizi ayırarak yapabilirsiniz şeklinde bir nasihati var.
Çok sözünü böleceğim. Daha bugün ben bir şey okudum. Diyor ki yaşamda durup söylenmektense susup hareket etmek. Yani tam İngilizce şu an çeviremedim ama yani bu şekilde yapmak gerekir diyor. Hani duruyorsun, yapmıyorsun işte ama devamlı söyleniyorsun. Böyle değil diyor. Sen sus ve işine gücüne bak. Üret diyor kısaca. Evet. Güzel değil mi?
Aynen öyle. Genel olarak böyle İngilizce bir makale, bu röportajı da ayrıca paylaşırım.
Yani başlığı ve şöyle birkaç şöyle sen geçerken hani görüyorum. Enteresan ama içi çok detaylandırmadın sanki.
Ya içeriği bu yani. Amerikan idealleri genel olarak yanlış diyor. Yani çok para odaklı gidiyoruz diyor. Başkalarına ilgi gösterme. Yani onlar hakkında CEO, endişelenme.
CEO olan çocukları az para kazanan çok mu ilgi gösteriyorlarmış komüniteye?
Hayır. O şöyle söylüyor. Yani asıl senin birinci önceliğin bu olması lazım diyor. Yani CEO olunca para kazanmasın vesaire demiyor. Senin eğer hep bütün temellerin para kazanmak üzerine olursa, para kazansan bile mutlu olamıyorsun diyor. Yani
ya kadın doğru söylüyor da şeyle bağdaştıramadım ben.
Yani çocuklar eğer başkaları için ve hep aksiyon alan insanlar olduğu için CEO olması da kolay oluyor diyor. Çünkü her zaman bir aksiyona giren insanlar diyor.
Şimdi
yani.
Oldu.
Anladın mı? Tamam. Oldu mu? Oturdu mu şimdi?
Oturdu.
Çünkü CEO olanlar dırdır konuşmak yerine gidip o işi halleden insanlar diyor. Çünkü bu tarz insanlar CEO olabiliyor aslında diyor.
Diğeri zaten doktor. Tamam.
Tamam.
Benim aslında ilk olarak bir haberim yok. Onun öncesinde bir kavramdan, bir konudan bahsedeceğim. Şöyle ki gündemimize aslında alalım, biraz araştıralım, etüt edelim, tartışalım istediğim bir konu var. Hı. Çünkü ben buna yavaş yavaş ilgi göstermeye, ilgi duymaya başladım. Hı. Şöyle, vatandaşlık temel geliri, evrensel temel gelir Mehmet. Hı. Tamam. Hani bir hatırlarsın ve dinleyicilerimiz de belki hatırlarlar. Bayağı birkaç hafta önce bu Finlandiya'daki bir deneyden bahsetmiştik.
Birkaç defa bahsettik. Ben en son finali olduğunu ve işe yaramadığını...
Yani işe yaramadığı şöyle ki bazı negatif hatırladım ben. Mesela sen ekstra 600 euro verdiğinde mesela adam işinden memnun değil. Başka iş arayacak ama 600 euro aldığı için iş aramaktan vazgeçiyor ve öyle devam ediyor gibi. Şimdi değil mi?
Başka şeyler de vardı.
Başka şeyler de vardı. Bu aklımda kalan bir tanesi. Şimdi ama bu vatandaşlık temel geliri aslında baktığımızda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 25. maddesinin ilk paragrafında der. Yani bir insan hakkıdır. Şimdi evrensel temel gelir düşünelim. Herkesin bir temel geliri olacak. Hatta bunun bir derneği var. BN diye. Basic Income World Earth Network. Hı. Tamam, BN. 2016 Temmuz 2016'da Seul Güney Kore'de yapılmış bu Basic Income Earth Network Temel Gelir Dünya Ağı Kongresi. İşte evrensel demokrasiden bahsediyor, biraz bir paradigma değişikliği, değerlerin değiştiğinden bahsediyor ve ne sol ne de sağ ol, yani ideolojik olarak bir yere bunu oturtmuyorsun evrensel temel geliri. Hı. Tamam, aslında burası çok önemli çünkü neden? Sadece insan hakkı olduğunu söylüyorsun ve herkese verilsin diyorsun. Ama şimdi bunu kim karar verecek? Yani bugün mesela Simla'da da konuştuk. Hani nasıl karar verilecek? Burada hedef kitle, yani bir toplum içerisinde düşün, Sabancı'nın bir ferdine de sen bir evrensel temel geliri veriyorsun. Tabii. Bir işsize de veriyorsun. Çok seviyesi çok düşük, eğitim vesaire. Hı-hı. Şimdi bunun anlamı ne? Yani Sabancı zaten ihtiyacı yok ki. 600 euro onun ayakkabı parası. Yani ayakkabı, gidi ayakkabının üçte biri falan yani neredeyse. Hı. Şimdi orada bir işsiz var. Yani biraz bunu oturtmamız lazım. Bu Finlandiya'daki işte deneyler falan aslında bence çok önemli. Daha bunu arttırılması lazım. O fokus gruplar falan ama bu evrensel temel gelir üzerinde biraz düşünelim. Bu arada bunun derneği de kuruldu. Ben de dernek üyesi olacağım yakın zamanda. Artık böyle bir ilgileniyorum. Yani eleştirdiğim noktalar var. Hı. Ama onları nasıl düzeltebilir?
Onun işte üzerinde herkesi eşitlemen gerekiyor. Çünkü ne yapacaksın? Neye göre
eşitlemen? Herkesi eşitlemen mümkün değil.
İşte şimdi bu uzun konular,
evet,
yani.
Evet. Ben sadece dinleyicilerimizden böyle bir, hani derler ya, kulaklarına su kaçıralım. Böyle bir şey ve bunun üzerinde biraz düşünelim. Yorumları da beklerim.
Hı. Peki.
Tamam. Özellikle Facebook platformunda böyle güzel tartışma alanları oluyor. Ama şu an gördüğüm kadarıyla ekranda senin haberin çok daha enteresan gözüküyor.
Evet. Şimdi bu İngiltere'de sanırım bir fotoğrafçı demiş ki bu artık bayağı yaşını almış götürmüş olması lazım. Zira 30 sene önce çektiği fotoğraflarındaki kişileri aramaya başlamış. Düşün, üstünden 30 sene geçmiş ve bulabildiklerini tekrar benzer karelerine çekmiş. Yani değişimi 30 sene içinde geçen değişimi göstermek üzerine. Tabii bazıları ayrılmış, bazıları evlenmiş fotoğraftakiler. Hmm. Tabii Türkiye'de böyle adetler yok. Hani eskiden aileler gene bir fotoğrafçıya giderdi.
Bizim da çok vardır aile fotoğrafı.
Ama şimdi artık öyle gidip böyle fotoğrafçıya gidip poz veren, bir de bu İngiltere'dekilere bakınca yani bu fotoğrafçıya resmen, hani bazıları belki yolda kendisinin çektiği kareler ama bazıları da biraz mizansen olarak çekilmiş. Hiç bizde o tarz şeyler yok. Bakıyorsun hani bu geçen zaman içinde bazıları tabii vefat edenler olmuş. İşte mesela bak 3, 4, 5 kişilik karede bir kişi ölmüş. Birini üç bulamamışlar. 3 kişi. Kişi gözüküyor falan. Değişimi göstermek açısından
30 yıl
çok hani ciddi bir şey.
Evet. Hani kolay söylüyorsun ama uzun, çok uzun bir süre.
Evet.
30 yıl hayatını yiyorsun yani neredeyse baktığında ortalama.
Değişik bir fotoğraf projesi olmuş. Ve bence en zor iş böyle bir fotoğrafçı için o kişileri tekrar bulmak olur. Aynı belki mahallede otursan araştırıp falan bulursun, şuraya taşındı buraya gitti derler de.
Bir de tabii şimdi günümüzde bu çok zor. Eskiden insanlar daha az hareket ediyorlardı. Şimdi değişim daha fazla.
Şimdinin de tek avantajı isim soyad biliyorsan Facebook'tan, LinkedIn'den bir yerlerden bulma imkanın daha fazla.
Evet. Mehmet, ben bir haber okudum. Ali Baba'nın, şimdi aslında iki şey söyleyeceğim. Bir, bu Çinli ticaret devi Ali Baba'nın şirketlerinden ödeme platformu varmış, Alipay. Türkiye'de faaliyetlerine başlıyormuş. Sen duydun mu bunu?
Türkiye'de faaliyetlerin başlandığını bilmiyorum yani.
Ha, mesela bu PayPal'ı falan Türkiye kapatıyor. Bu Alipay niye nasıl geliyor?
Bankacılık izni falan alması lazım. Böyle bazı şartları vardır. Onları sen sağlıyorsa. Peki şu
Alipay Türkiye'de faaliyetlerine başlıyor dedim. Bu yeni nesil ödeme formu bu İninal mi?
Ne?
İninal Türkiye'de. Hiç ilk defa hep duydum ben bunu.
İninal mı? Ha.
Ha, in al. Evet. İninal gibi İninal. Nasıl CEO'su da zaten hani Türk ve Alipay ile işbirliği yapıp bir şekilde Türkiye pazarına ikna etmişler ya da girmiş. Hay bana tuhaf geldi. Hani zaten olan ödeme sistemleri böyle kapatılıyor ya. Ne bileyim işte Uber şu an çıktı, PayPal kapatıldı, Booking kapatıldı. Şimdi bunu böyle girmesi bana biraz garip geldi. Yuan falan da kullanılıyormuş. Kullanılacakmış.
Doğrudur. Birincisi belki işte Türkiye'nin çok abuk gubuk şartları var. Uyum sağlamak gerçekten zor.
Bir Türk ama iş ortağıyla
evet,
işte belki.
Evet, o tür herhalde şeyler var. Bir de şu var. Batılı firmalar da bazen burunlarından kıl aldırmıyorlar. Mesela booking.com. Sen buradan işlemleri yapıyorsun ama mesela vergi ödemeyeceğim diyorsun Hollanda'ya. Çünkü işlemleri orada üstünden yapıyorsun ya, ama Türkiye'deki otellere yer ayırttırtıyorsun. Yani bence o yönden biraz mesela booking.com'da devlet haklıydı şey
tabii,
olarak.
Tabii.
PayPal'da çok detayını bilmiyorum olayın ama bir orta yol belki bulunabilirdi veya da
Uber
şey yapılabilirdi.
Öyle.
Uber o tamamen vatandaşın dezavantajına yapılmış şey. Çünkü hani çok kötü olan bir sistemi güya taksicileri düzenleyip turkuaz taksi gibi abuk bir sistemi çıkartıp sanki o Uber'in yerine geçecekmiş gibi tamamen belli bir sınıfı ve zümreyi korumaya yönelik işte taksi plakacılarının taksi plakalarının değeri düşmesi diye yapılmış 16 bin kişi için 16 milyonluk İstanbulluların cefa çekmesine şey yapan bir sistem.
Vallahi çok kullanıyordum ben Uber'i ya.
Evet ve yani taksicilik bitecek öyle veya böyle. Yani sen bunu engelleyerek, yasaklayarak bunu önleyemezsin. Bütün dünya değişir. Sen ortada öyle dımdızlak kalırsın ve çok güzel yasal düzenlemeleri getirip Uber çıkardı. Türkiye'den de nasıl bir taksi çıktıysa onun alternatifi başka şirketler de çıkardı. Bir rekabet ortamı doğardı. Şimdi taksicilikte hiçbir rekabet ortamı yok ki. Niye rekabet
etsin? Aynı şey
devam ediyor.
Digital Age'de ben bayağı takip ediyorum o web sitesini. Orada bir araştırma yapılmış. Gençler internette ne tüketiyor diye. Özellikle 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında doğan ve tabii bu şekilde 18-24 arası oluyor. Neredeyse ilkokul çağından beri internet ile iç içe olan genç kullanıcılar. Bu arada bu konuya girmeden önce bugünkü bir gözlemimizi aktarayım. Hani internet kullanımı arttı. Onun haricinde böyle Poyraz'da yaşıt bir çocukcağız vardı. Biz bugün işte bir dışarı çıktık. Bir yerde oturduk. Caddede bir şeyler yiyip içiyoruz. Ve çocuğu mama sandalyesine oturtmuşlar. Ene de telefon vermişler. Bu bizim daha önce bir Bodrum tatilimizde de olmuştu. Hatta ben hamileydim. Yani o iPad'in, o telefonun, tamam bir oyun açtın. Sesini niye açıyorsun? Yani bunun benim bir kafeye gidip işte cep telefonumu açıp oradaki müzik listemden bir müzik seçip sesini açıp bangır bangır çalmamdan hiçbir farkı yok. Ben yan masada o iğrenç oyunun müziğini dinliyorum. Buluk buluk buluk bilmem ne böyle baloncuklar, şarkılar falan. Yani ben bir kafeye gittim, bir restorana gittim. Yemek yiyorum, sohbet edeceğim eşimle, sevgilimle, arkadaşımla her neyse. Ve ben onu dinlemek zorunda değilim. Çocuğun kulağına kulaklık tak o zaman. Zaten bir hata yapıyorsun eline bu şeyi vermekle. O zaman da kulaklık tak tam olsun da hareketin dışsal da bir de sesini kısar mısın dediğinde kavga çıkacak neredeyse.
Aslında demek lazım yani. Garsonu çağıracaksın, uyarır mısın? Sesini kısabilirler mi? Biz
evet, rahatsız bence bu diyeceksin. İşte bu eğitimle de ilgili, bu öğretilebilen bir şey değil yani. Bunu insanların düşünebilmesi lazım. Bu acayip bir şey. Bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum ama inanılmaz rahatsız oluyorum. Çünkü eş zamanlı çocuğa çok acıyorum. Ve nasıl tutturdu? Elinden aldılar, kıyameti de kopardı. Yazık, günah yani. Hani.
Alışınca artık.
Tabii. Her neyse.
Yanında sigara da içiyorlar.
Ha, zaten şimdi laf etsen profil belli. Çocuğun karşısına bir de dumanıyla birlikte sigara da içiyor. Şimdi burada online platformlarda işte ne kadar vakit geçiyorlar, hangi cihazları tercih ediyorlar, böyle bir araştırma yapılmış. Şöyle cinsiyet olarak baktığında 18-24 yaş grubunda %53 kadınlar daha çok oluşturuyormuş internette vakit geçiren. Özellikle mobil cihazlarda. Ondan sonra mesela arama içerik tercihlerine baktığında arama motorları çok kullanılıyor. İlk sırada. Sonra video, TV, sosyal ağlar, haber ve kamu. Kamuda da şöyle bir şey var. Bir Türkiye Gov.tr'ye, yani bizim bu e-devlet sitesine aslında bakılıyor. Milli Eğitim Sitesi'ne, ÖSYM, Hastane Randevu ve Sağlık Bakanlığı. Bunlar en fazla kullanılan kamu platformları, siteleri. Sonra YouTube, Facebook, sosyal ağlarda, Instagram, Puhu TV var. Şunu bir görmedim. Yani ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok.
Web sitesi aynen Netflix gibi.
Puhu TV.
Ha, bedava.
Ha, bedava. Bir de Twitter gibi.
Zaten YouTube'da aslında bence televizyon kanalı gibi bir şey oldu. Ben de çok retouch yaparken falan yan tarafta çalan bir şey. Hem eğitim hem eğlence.
Evet. E-ticaret endüstrisi %27'lik pay ile ilk sırada yer alıyor bu gençler arasında. Trendyol, Çiçek Sepeti, N11... Gençlere en fazla ulaşan markalar e-ticarette marka olarak ön plana çıkıyormuş. Enteresan bir araştırma, paylaşmak istedim.
CNN'in haberine göre şimdi bu uzak doğuların değişik kafa yapıları var gerçekten yani onlar da ayrı bir dünya.
Ayrı 30
otelde gizli kamera tespit edilmiş. Aa. Ve 1600 müşterinin gizlice videolarının çekildiği yani odada yapılmış.
Otel yani.
Evet, bunu da bir web sitesinden parayla, üyelikle satıyorlarmış. Onlara sitenin üyeleri bu gelen gizli kameraları, görüntülerini istedikleri zaman izliyorlarmış. Hatta ekstra $45 ödeyenler, 97 kişiymiş o da, isterlerse geriye dönük yani canlı izlemek yerine hani geriye sarma falan gibi opsiyonlara
bu,
da ulaşabiliyorlarmış.
Yani bayağı insan haklarına aykırı bir
tabii
şey.
Tabii canım, yakalanmış falan birkaç kişi işte böyle
otel
bir şey.
Koymamış yani.
Otel koymamış ama herhalde otelde çalışan birileri. 30 otele bunu nasıl yerleştiriyorsun?
Yine Digital Age'de Netflix'te en çok izlenen 10 film varmış. Sen bu listeyi gördün mü?
Hayır.
İlk sırada The Greatest Party That Never Happened Fire diye.
Ha, onu duymuştum.
Duydun evet. mu? Konusu nedir hiçbir fikrim yok. Bird Box'u zaten izledik. Triple Frontier. Bunu çok merak ettim, bu ne acaba diye. Ondan sonra Polar var.
Seyrettim.
Sen izledin bunu.
Ben izledim.
Bunu bilmiyorum ama izlenme sayısı bayağı 2 milyonlar yani.
Death Onu da Note. İzledim. O da bilim kurguydu. Şey.
Bleach.
Bleach'i hatırlayamadım şimdi.
Close. Velvet Buzzsaw var. Mesela bu da enteresan. Şu aktörü çünkü tanıyorum ben. Abi bu Roma yani no mercy almayayım. Alana mani olmayayım. Neyse, şu listede bir iki tane var da hani hem paylaşalım hem de biz de kendimiz buradan bir şeyler seçelim tatilde.
Tamam. Benim sonraki haberim gene Amerika'dan. Bakın bu tarz şeyler Türkiye'yi ne kadar etkileyecek. Amerika'nın işte en büyük süpermarketi Walmart. Amerika'nın her yerine yaygın ve çok büyük bir zincir.
Biliyoruz.
Ve fiyatları da çok uygun olmasıyla
kaç
biliniyor.
Kaç sefer gittik.
Ve Walmart'a ama yine bir daha çok da yeni olmamakla birlikte bir marka artık zorlanmaya başlamış. Markanın ismi Aldi. Almanya'dan bir marka bu Aldi. Hatta Aldi bir kuzeyi bir kardeş ortaklar bir anlaşmazlık sebebiyle ayrılınca Aldi Kuzey ve Aldi Güney diye Almanya'yı ikiye paylaşıp ayrılıyorlar. Aldi Güney Amerika'ya da geçiyor. Ve bizim şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki BİM, ve 101'in biraz karışımı, değişik bir şey yapıyorlar. Fiyatları Walmart'tan da ucuz hale getiriyorlar. Onu yapma, ama ürünleri de hepsi kendi markaları. Hani Bim'in kendi yoğurdu falan var ya, onun gibi. Ama
kalite olarak
kaliteyi yüksek tutuyorlar. Bir de değişik olarak yaptıkları şey şu: maliyet oluşturacak her şeyi kaldırıyorlar. Mesela biz Migros'a gittiğimizde bir yandan da paketliyoruz. Orada öyle işlemiyormuş. Tekrar alışveriş sepetin içine koyuyor. Sen ayrı bir, hani havaalanında güvenlikten geçtikten sonra kendi kemerini takmak için bir masaya geçersin ya. Öyle bir şeyle, kart bu, hani alışveriş arabanla, sepetinle beraber oraya gidip torbanın içine kendin dolduruyorsun. Gene A101'de falan olduğu gibi kutularında raflara yerleştiriyorlar. Alışveriş arabalarını bizim gene Bahazlar'da olduğu gibi parayla çıkartıyorsun, parayla takıyorsun ki onları birileri taşımakla uğraşmasın. Mesela Migros'ta bizi alıp çıkartıp bir yere bırakıyoruz ya, öyle bir şey olmasın. Yani tasarruf edilebilecek her yerden tasarruf ediyorlarmış. Ürün sayısını daha az tutuyorlar. Mesela Walmart'ta diyor ki 40 çeşit ketçap var mesela. Onun 2 çeşit ketçap oluyor Aldi'lerde. Yani diyor ki bazıları da işimi daha hızlı halletmemi sağlıyor diyor. Seçmekle uğraşmıyorum diyor. İşte görüyorsun bak, organik morganik şeyler ve ciddi fanları varmış artık Amerika'da. Aldi, sırf Aldi ile alışveriş yapan. Böyle bir sistem. Dediğim gibi de bayağı popüler olmaya başlamış. Buna Walmart'ın bir tık öne geçmesini sağlayan sistem ise, Walmart'ın sen online alışveriş yapıyormuşsun, hangi marketten alışveriş yaptığını işaretliyorsun, gidiyorsun, torbalanmış olarak seni hazır bekliyor. Bu sistemi çıkartmış Walmart. Walmart da bu sistemle biraz öne geçmeye başlamış. Amerika'da özellikle bu kar marjının çok düşük olduğu yerlerde yeni bir aslında sistem ve şeyle birbirlerine önüne geçmeye çalışıyorlar. Dekorasyonları falan da baktığında bizim A101'lerle falan, onlarla kıyaslandığında çok daha temiz ve nezih duruyor.
Tabii daha farklı.
Daha farklı.
Ama şey belli yani, ürünün şey az çeşit var.
Migros da şimdi Migros hemen ne başlamış.
Ama o arasındaki farkı anlamadık. Seninle konuştuk, sanal marketle bir de kargo parası.
30 dakikada teslimat diyor.
Ama ben 5.90 kargo parası veriyorum. Ne kadar sipariş verirsen vereyim sanal işte, markette.
Ama o ücretsiz. Bence Migros hemen de her ürün yok.
Tamam.
Sen geçen Getir. Kullandın mı? Getir alternatif.
Aa, Getir, evet, ilk defa kullandım. İyiydi yani, 8 dakikada parçanız teslim edilecek dediler.
Evet.
Ve geldi yani.
Yemek sepeti de bu tarafta da başlıyor galiba, ben gördüm.
Bir Getir.
Yani bir Getir mi?
Getir bir abi mi?
Bizim millet evden çıkmayı sevmiyor, bunu anladık. Herkes bir anda buna yüklendiğine göre. Ben bir yorum gördüm, bir de abi bakkallar ne yapacak şimdi falan, ya sürekli yeni bir şey çıkartıyorlar ama bakkalın yerini hiçbir şey tutmaz sonuçta. Karşıya geçip asla bir marketten bulamayacağın ya da o tarz Getir'den alamayacağın şeyleri alabiliyorsun. Bir de bazen 8 dakikadan daha hızlı da halledebilmek
için. Bugün mesela.
Evet.
Çıkıyorsun, yumurta lazım.
Evet, yani o Getir'le uğraşılmaz yani, sen biliyorsun, geçiyorsun. Abi nasılsın deyip alıp geri dönüyorsun yani, bu kadar.
Evet.
Allah'tan bizim bakkal yakın yoksa.
Evet.
Evet, senin başka haberin yok mu?
Ya var ama buyur ben seni dinleyeyim.
Tamam.
Son bir haberini alalım.
Ya, niye son bir haberimmiş? Benim de haber çok. Dinleyicilerimiz bu tatil gününde belki rahat rahat yine şeyler dinlemek istiyorlar. Sen internette görüyor musun bilmiyorum, çok böyle yeni cihazlar çıkmaya başladı. Senin ilk oturduğunu falan sana haber veren, böyle şey gibi giyiyorsun böyle aleti, eğildiğinde, kambur durduğunda telefona alert gönderiyor.
Yok,
mesela
sen bunu gördün mü?
Ben çıktı YouTube'da falan reklamları çıkıyor.
Benim öyle vaktim yok Mehmetciğim, hani senin gibi geniş öyle izleyeyim, haberlerimi okuyayım yani, i̇şte, anca yetişiyorum.
Anladım,
her şeye
tamam. Ya işte farklı şeyler yaylı sistemler falan çıkıyor. Diyor ki bu makalenin...
Anlat güzel. Başka neler varmış YouTube'da?
Çok değişik işte reklamlar çıkıyor. Ne oldu, kıskandın mı? Diyor ki bu haberde bu tür cihazların çok bir faydası yok. Ama düzgün oturma son derece önemli. Sen düzgün oturmadığın zaman sadece omurganla ilgili bir sorun yaşamıyorsun. Mesela kambur durduğundaki bu sende çok sık gözlemlediğim
ben
bir şey.
Ben mi?
Evet, sen çok kambur duruyorsun.
Kambur değil de ben biraz
önüne eğiliyorsun böyle.
Çok yoruluyorum da.
Ha. O zaman diyor işte sen aslında öyle durarak sırf beline has...
İç organlarını da değil mi?
İç organlarını da sıkıştırıyorsun diyor. Daha az hava alabiliyorsun diyor. O sebeple baş ağrısı yaşayabilirsin diyor.
İşte bak
diyor.
Ondan kaynaklanıyor olabilir.
Onun dışında yine miden, bağırsakların hepsi sıkışıyor diyor. Ve böyle bir yani düzgün oturmamanın yarattığı bir sistem bozukluğu var diyor.
Ama evet, diyor, kadınlar hamileyken hele böyle ikizlere, üçüzlere o iç organlar nasıl bir sıkışıyorlar? Hı. Yani ve bayağı hani 9 ay demeyeyim de hani ilerledikçe kaç ay boyunca ve 24 evet. saat yani çarpı. Evet. Öyle de sıkışıyor, böyle de sıkışıyor
tamam,
yani.
Ama o 9 aylık bir şey sonuçta. 9 ayda oluyor, bitiyor, gidiyor. Senin bir ömür öteki. Diyor ki burada en iyi yol diyor. Bir arkadaşınıza ben normal otururken benim fotoğrafımı çek deyip aslında nasıl oturduğunuzu anlamanız diyor. Çünkü insan bilinçsiz olarak nasıl oturduğunu birisi gösterdiğinde durumu daha iyi aydınlatır diyor. Tabii insanoğlu aslında oturmak üzerine tasarlanmamış bir
evet.
Yaratık. O yüzden de yaratık diyorum. Yani
canlı.
Çok
yorgunuz.
Sonuçta o yüzden de işte belli aralıklarla ayağa kalkmak, düzgün oturmak, sık sık ayağa kalkmak. Benim işim de çok oturma odaklı. Seninki de öyle. Sen gerçi ders verirken ayakta...
Ben hiç oturmam.
Uzun lafın kısası nasıl oturduğunuza ve vücut oturuş şeklinize dikkat edin diyor.
Vallahi bunu şu an düzeltmek, ihtiyacım olan tek şey pilates.
Vücudunuzu oturma şeklini düzelterek sağlıkla ilgili pek çok sorununuzu da çözebilirsiniz diye bir makale.
İşin özü bu diyorsun.
Evet.
Tamam.
O zaman... Son bir kısa haber daha vereyim. Şimdi Türkiye'de çok uzun zamandır popülerdi ama gördüğüm kadarıyla yurt dışında da popülerliği artıyor. VPN'ler. Virtual Private Network yani sanal özel ağlar. Bunların yaptığı şey nedir? Sizi var olan trafiğinizi şifreleyerek kullandığınız servis sağlayıcı kimse onun üzerinden geçirmesini ve çevrede bir şekilde sizin bu trafiğinizi takip edenler varsa sizin ne yaptığınızı görmelerini engelliyor.
Hı hı.
Türkiye'de niye kullanılıyordu? Çünkü Türkiye'de
yasaklı,
hala da yasaklı çok site var. İnsanlar o siteleri okumak veya da incelemek isterse VPN kullanması gerekiyordu. Ve Türkiye'de artık insanların bilmediği VPN servis sağlayıcısı yok gibi. Ama tabii bu ekstra bir maliyet. O yüzden de çok az kişi bu maliyetlere giriyor. Daha az insan maliyetlere giriyor. Bunun bu tarz Türkiye gibi yasak, internet yasaklarının çok olduğu bir ülke dışında Amerika, Avrupa gibi yerlerde niye kullanımı arttı? Çünkü bu da Facebook gibi farklı firmaların senin ya da telefondaki bir uygulama üzerinden senin ne yaptığını izlemelerinin var. Onun dışında artık her yerde bir Wi-Fi var. İnsan Wi-Fi ağları var. Ve insanlar bu bedava Wi-Fi ağlarını kullanıyorlar. Ama bu bedava Wi-Fi ağları güvensiz. Ve bu güvensiz ağlar üzerinden bırak banka işlemi, Facebook veya da her türlü sosyal medya senin şifreni alabilirler veya da senin yaptığın yazıları, yorumları okuyabilirler başkaları, o ağ üzerinde olan insanlar. Bunu önlemek için de yurt dışında da VPN'ler önem kazanıyormuş. Yani ev dışında veya da ofis dışındaki bağlantılarda da insanlar VPN üzerinden çıkarak bunları sağlayabiliyorlar. Bu makalede diyor ki bedava bir şeye güvenmeyin. İşte Facebook'un veya da başka firmaların da bedava VPN servisleri varmış ve bunlar aslında gene sizi takip etmek üzere tasarlanmış servisler. Ücretli yerlerde de en iyisi ve en uygunu sizin datanızı başkasına satmayacağına emin olduğunuz düzgün servis sağlayıcılardan VPN alın şeklinde.
Biz nereden alıyoruz?
Sen bir yerden almıyorsun, ben alıyorum. Ben NordVPN kullanıyorum.
Ben de senden faydalanmıyor muyum?
Şu anda bizim evde bir VPN çalışmıyor.
Hayır, yasaklandığı zaman açıyorduk
ya. İşte
ki.
O zaman gene NordVPN, sen de benden kullanmak gerektiğinde NordVPN.
Tamam, işte onu sor.
Bu web sitesi de gene aslında en iyisi olarak
Zaten NordVPN demiş. Hmm.
Evet, ben de demek ki iyi araştırma yapmışım yani.
Ona hiçbir şüphemiz yok. Ailemizin teknoloji danışmanı.
Evet. Burada VPN için önemli olan şey ne diye anlatmış. Birincisi hızlı servisler olacak. İyi sunucuları olacak.
Bir kere bu encrypted teknolojiyi çok iyi
kullanıyor olacak. Ve onun dışında da herhangi bir ülkenin yasalarına kolay kolay erişemeyeceği yerde olacak ki seninle ilgili bir bilgi istediğinde o ülkenin kanunları senin bilginin başka ülkelerle paylaşmasını engelleyecekmiş. NordVPN'de Amerika kanunlarının uygulanamadığı Panama'da kurulmuş.
Sen buna bu kadar dolar ödüyor musun aylık?
Yok, o kadar ödemiyorum. Ben 3 yıllık ödediğim için çok uygun, aylık 3 dolara aldım.
İyi tamam, 12 dolar pahalı çünkü herhalde. Tamam öyle. Hadi bakalım. Ha.
Şimdiden tekrar güzel bir tatil dileriz. Ve bize yorumlarınızı yazmak isterseniz nereden yazıyorlar? E-posta adresiniz nedir?
havadansudan@35mm.com.
Ama gelen linkleri de okuyorsun değil mi Hande'cim? Böyle dinleyeceğimiz bize
okuyorum. Mail Okan aklını... Bey'in okuyamasam da ama en azından mailini okudum. Ha. Sağ olsun, var olsun, eksik olmasın.
Onun dışında eğer bölümlerimizle ilgili yorumunuz var ve diğer dinleyicilerimiz de okusun derseniz bizim 35mm.com altında havadan sudan diye ayrı bir bölümümüz var ve her bölümde, bu bölümde de olacağı üzere, konuştuğumuz konulara ait bağlantıları, videoları paylaşıyoruz ve o sayfanın sonuna da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Hemen hemen her hafta Muharrem Bey o haftanın yorumlarını bırakıyor. Başka dinleyicilerimizden de aynı şevki bekleriz. Yorumlarını paylaşsınlar.
İlgi alanlarına göre tabii, evet, her zaman da olmayabilir.
Evet ama böyle bazı bilgi... Mesela şey
biz
bir
buluşma yapalım Mehmet. Tamam, yapacağız.
Sen anket düzenleyecektin. Ne yaptın?
Evet, unuttum ben.
Muharrem Bey şey demiş, hani bizim black bazı siteler insanları yanlış kandırmaya yönelik. Mesela Amazon bir türlü senin hesabı kapatmanı engellemek üzerine. Diyor ki bunun en iyi örneği de aslında Türkiye'de Digiturk. Biz onlara Allah'tan hiç düşmedik de.
Ay yok.
Yani bir türlü seni, yok fax çek, Türk Telekom da böyle aslında, bin bir türlü zorluk çıkartıp seni güya abonelikten caydırmaya çalışıyorlar. Bunun da tam anti örneği Netflix ile Spotify. Gerçi bunlar uluslararası firmalar. Hemen böyle unsubscribe diyorsun, çıkıyorsun. Onun dışında, web sitemiz dışında bir de Facebook grubumuz var. Havadan sudan
platformumuz
var. Oraya da
yeni üyelikler oluyor. Bazen bir artıyor böyle. Mesela haftada 3-5 tane aynı anda hemen üye olmak istiyor.
Sonra bir duruluyor.
Bakıyorum kimseler yok.
Oraya sırf üye olmakla kalmayın. Yorumlarınız ve haber önerilerinizi oraya da bırakabilirsiniz, arzu edersiniz.
Evet.
Ve son olarak da işte iTunes'un ve farklı platformlarda yorum yerleri var. Uzun zamandır pek yorum yapan yok ama sağlık olsun yani, çok önemli değil. Hayırlısı. Ama yorumunuz olursa hayırlısı, oraya da bırakabilirsiniz.
Çok kadarcı gördü seni.
O zaman bölümü bitirelim mi?
Bitirelim.
Hande uyudu, uyuyacak şimdi.
Çok fenayım.
Ha, o zaman ben Mad Men izlerim. Sen yatar uyursun muhtemelen.
Ha, Mad Men'le ilgili yorumlarım olacak gelecek hafta.
Peki. Hande'nin yeni favori dizisi Mad Men.
Favori, ağzım açık böyle izliyorum. Allah'ım diyorum, bu nasıl bir sosyolojik gözlemlerimi yapıyorum. Değişik yani, çok inanılmaz, bana farklı geldi. Anlamaya çalışıyorum. Böylece Amerika'nın, aslında Amerikan toplumu şu anki yapısını, hani o CEO yetiştiren ana vardı ya. Mesela onu anlayabiliyorum aslında. 60'lı yıllardan buralara nasıl geldiklerini.
Peki tamam. O
bir
zaman
dahaki hafta değerlendirelim.
Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Arda Görgün.